Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 28 Ekim 2022 günlerden cuma, bir haftayı daha tamamlıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yarın Cumhuriyet Bayramımız bu arada. Hep beraber Cumhuriyet Bayramı'nı sokaklarda kutlayacak Türkiye halkı diye umutlarımı dile getireyim. Yeni bir, daha iyi bir geleceğe yönelik olarak hafta sonu geliyor. Türkiye'nin Cumhuriyet değerlerinden uzaklaştığı ne kadar tartışmaları düşünüldüğü zaman böyle yıl dönümlerinin önemini vurgulamak lazım. Evet, dünyaya dönelim. Gündem sıcak. Ukrayna sahası. Yine notlarım olacak Ukrayna'dan ve küresel yankılarından. Dün Valdai Kulübü toplantısında Rusya Devlet Başkanı'nın uzun konuşması ve sorulara dünyanın dört bir yanından pek çok gazeteciden soru aldı kendisi ve Rusya'nın bu Ukrayna operasyonunun da ötesinde Batı dünyasına yönelik mesajlarını verdi. Aktarmaya çalışacağım. Önümüzdeki dakikalarda çok detaylı olduğunu belirtmek gerekiyor verdiği mesajların. Türkiye ile ilgili de değerlendirme yaptı. Aynı zamanda Rusya ve Çin Dışişleri Bakanlarının Çin'de Komünist Parti'nin 20. Ulusal Kongresi sonrası telefon diplomasisinde verdikleri mesajlar dikkat çekiciydi, aktaracağım onları. Yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberler, özellikle Biden yönetimin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nin ardından Pentagon'un sunduğu strateji belgesi, füze savunma ve nükleer durumu inceleme belgesi dikkat çekiciydi. Çin ve Rusya'ya yönelik vurgularla yine bunları da özellikle nükleer bir çatışma endişesinin kimi insanlar tarafından paylaşıldığı bir dönemde dikkat çekici vurgularda aktaracağım bunları. Ukrayna sahasına yönelik Batı'nın tutumları derken en başta bu işin bir yerde bitmesi, müzakereli çözüm talebi bir özel girişimci tarafından dile getirilmişti, Elon Musk. Sonunda büyük tartışmalardan sonra Nisan ayından bu yana Elon Musk Twitter resmen satın aldı. Bu tabii biraz liberal dünyanın son derece olumsuz bakışları altında gerçekleşti. Her şey artık sanal ortamdan dönüyor, biliyorsunuz. Twitter'da bir mecra ve bu mecrada ifade özgürlüğü tartışmaları, liberal değerlerin yani liberal değerlerin aşındığı demek lazım herhalde bir ortamda. Bizzat liberalizmi savunanlar tarafından faşizan bir resme büründüğü bir ortamda köklü bir değişiklik olacak mı acaba Elon Musk üzerinden? Herkes bu soruları soruyor. Aktarmaya çalışacağım Elon Musk'ın mesajları eşliğinde. Avrupa'dan ekonomik veriler var. Çok parlak değil. Enflasyonist ortam gözüküyor. Toplumsal huzursuzluk uyarıları geldi Avrupa Birliği'nin yönetiminden. Tahıl anlaşması, Türk-Rus ilişkileri derken Cumhurbaşkanı Kasım başında NATO diplomasisine çıkıyor. Stoltenberg gelecek. İsveç-Finlandiya'nın üyelikleri var. İsrail Savunma Bakanı, ki haftaya da İsrail'de seçimler var, Savunma Bakanı'nı kabul etti. Türk liderliği, oradan mesajlar var. Bunların hepsini aktaracağım. Bugün aynı zamanda İran'da kadın devrimi diye sosyal medyada aktarılıyor. İran'daki giyim kodları tabii ara ara gösteriler düzenleniyor ama Mahsa Emini'nin öldürülmesi üzerinden gerçekten bütün dünyanın dikkatleri İran'a çevrildi. Eylül ortasında, 13 Eylül'de yanılmıyorsam, bir ayı da aştı artık, 40. günü, dolayısıyla gösteriler olduğu haberleri geliyor. Bir ayaklanmaya dönüşür mü bu? Bir kadın devrimi olacak ama onun ötesine geçer mi tartışmaları var 40. günde. Bugün 41 ya da 42 herhalde demek lazım. Daha mı fazla oldu? Şimdi yanlış hesap yapmayayım. Tabii İran'da Şahçera Türbesi'ne Şiraz kentinde saldırı oldu. Hem Kürdistan eyaletinde hem Belucistan bölgesinde de hakikaten İran devletine yönelik bir takım saldırı girişimleri olduğu haberleri de geliyor. Bu kadın devrimi eşliğinde bu iş nereye gider? Toplumsal tabanı nedir aslında? Biraz bunu konuşacağız. İşçi sınıfının tutumu tam olarak ne? Onu da anlamak lazım. Yani kadınlar başörtüsü üzerinden sokaklara döküldükten sonra bir devrim olabilir mi, olmaz mı? Gerçekten pek çok şey yansıyor bu arada sosyal medyaya. Bu tartışmaları konuşacağız. Yakın Doğu haber sitesinin kurucusu yazar, araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu konuğum olacak. İran'ı yakından izleyen, bilen bir isim kendisi. Neler olduğunu kendisine soracağız. Görüşlerini, değerlendirmelerini alacağız programın ikinci yarısında. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 karasal yayın frekanslarımız. Türkiye'nin her yerinden Sputnik web sitesinde kulaklığı tıklarsanız rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Twitter hesabından da Telegram uygulamasının linkini paylaştım. Varsa eğer Telegram hesabınız, Radyo Sputnik'e katılmanız, bizi dinlemeniz, takip etmeniz için yeterli diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Ukrayna sahası, Donbas, Herson bölgesi Ukrayna'nın büyük karşı saldırısından söz ediliyordu. Haberleri geliyordu 8 Kasım öncesinde özellikle, ama bu karşı saldırıların püskürtülmüş gibi gözüktüğünü söylüyor askeri uzmanlar sahada. Lugansk, Kharkov, Nikolaev bölgelerindeki tüm saldırılar, Herson'da da sivillerin tahliyesi tamamlanmış gözüküyor. Özellikle oradaki barajın patlatılması sonucunda hem Rusya'nın kendi askeri lojistik hatlarının zarar göreceği hem de yaşayan pek çok sivilin zarar göreceği düşüncesiyle bu bölge sivillerden, sivilleri buradan çıkartma operasyonu başlatılmıştı. Artık ikinci haftada tamamlandığı yönünde Herson ilerisinden açıklamalar gelmiş durumda. Evet, bu Ukrayna sahasında biraz daha ortalık dingin. Kirli bomba Rusya Federasyonu, Ukrayna'nın böyle bir hazırlık yaptığını ve Rusya'nın üzerine atmaya çalıştığını dile getiriyordu. Hafta sonu diplomasi yürütmüştü Rusya Savunma Bakanlığı. Böyle nükleer işlere girişmeyin, yanıltma operasyonları yapmayın mesajları eşliğinde. Dün Valdai Kulübü oturumu yapıldı. Aslında bir süredir toplantıları devam ediyordu ama hatta Vladimir Putin'in konuşma yapıp yapmayacağı da belirsizdi. Kremlin doğrular açıklama yapmamıştı önceden, ama Putin katıldı ve genel oturumda hem de sonra da soruları yanıtladı. Çok dikkat çekiciydi. Yeni dünya düzenine dair mesajlar verdi kendisi. Valdai'daki daha önceki oturumlara da atıf yaparak dünyada sistemsel bir kriz yaşandığını söyledi Rusya lideri. Rusya'yı yok edip jeopolitik haritadan silmeyi hedeflediler ama bunu başaramayacaklar dedi. Liberal ideolojiyle ilgili mesajlar verdi. Kuralsız yaşamak istiyor Batılar, sadece kendi kurallarını dayatmak istiyorlar dedi. Liberal ideolojiyle ilgili enteresan ifadeleri var. Başlangıçta klasik liberalizm her insanın özgürlüğünü istediğinizi söyleme, istediğinizi yapma özgürlüğü olarak anladıysa da 20. yüzyılda açık toplumun düşmanları olduğunu ve bu düşmanların özgürlüğünün sınırlandırılması, hatta ellerinden alınması gerektiğini söylemeye başladılar dedi. Şimdi ise artık 21. yüzyılda ise liberalizm absürt hale geldi dedi. Alternatif bakış açısı herhangi bir biçimde yıkıcı, propaganda ve demokrasi tehdidi ilan ediliyor kendilerinin dışındakiler tabii ki. Şimdi tabii BM'den bahsetti. BM yapısında değişiklik gerektiğini, onun değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Yabancı düşmanlığı batıdaki tezahürlerinden bahsetti. Özellikle Yahudi düşmanlığı ve Rus düşmanlığı vurgusu yaptı. Tabii Ukrayna çatışmasındaki tutumlarını da aslında biraz Ukrayna kısmında verdiği mesajlar benzerdi. Orada yaşayan Rusya, Ukrayna Devleti'nin Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği'nde şekillendirildiği yapaylığı, ayrıca orada yaşayan Rusların, Ukraynalı milliyetçilerin saldırılarına uğradıkları ve yalnız bırakılamayacakları, NATO'nun Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kullandığı temasını genel anlamda işledi. Yine de müzakereye hazır olduğumuzu defalarca söyledik, ancak Kiev rejimi ve batıdaki destekçileri bunu istemiyorlar vurgusu yaptı. Daha çok tabii batıya eleştirileri, batının birlik değil bir holding olduğunu söyledi. kendisi. Halkların egemenliğini reddediyorlar dedi. Burada hakikaten dikkat çekici vurguları vardı. Küresel ekonomiyle de ilgili sorulara yanıt verirken de vardı. Onu da belirtmek gerekiyor. Rusya'nın kapitalist dünyanın bir parçası olduğunu da söyledi aynı zamanda. Uluslararası sistemden dışarı çıkmak istemediğini de dile getirdi. Ama bunun dışında pek çok Sputnik sitesinde ve pek çok yerde de çevrildi bu sözleri kendisinin. Belki en önemli saptaması Sovyetler Birliği'nin çöküşünün güçler dengesini bozduğu, Batı'nın kendini bir kazanan hissettiği, bütün çıkarlarını ve kültürünü herkese dayatmaya çalıştığı tek kutuplu bir dünya yarattı. Ama bunu istemedikleri, dünya halklarının istemediğini söylerken aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en tehlikeli, en öngörülemeyen 10 yıla geldik dedi kendisi. Tek başına Batı insanlığı yönetmeye muktedir değildir. Umutsuzca bunu yapmaya çalışıyor, vurgusu yaptı. Oradan klasiklere, Marksizme atıf yaptı. Çok ilginç çünkü kendisi hep antikomünist olarak algılanıyor. Burada devrimci bir durum olduğunu söyledi ve üst sınıflar dünyayı yönetemez durumdalar ve alt sınıflar artık böyle yaşamak istemiyordu. Gerçekten çok dikkat çekici vurgular yaptı. Tabii başka pek çok başlıkta konuştuğu, özellikle nükleer meselede Rusya'nın Ukrayna sahasında nükleer silah kullanmak gibi bir niyeti hiç olmadığını, bunu anmadığını, böyle bir şeye gerek duymadığını söyledi. Batılı liderlerle ilgili, Çin'le, Amerika ile ilgili vurguları vardı. Amerika ile diyalog, her sorunun çözümüne hazırız vurgusu yine vardı. Çin'in özellikle 20. Çin Komünist Partisi'nin 20. Kongresine atıfla Çin'in sisteminin tuttuğu yolla ilgili övgüleri vardı. Amerika'da, Batı'da ise saçmalık var bu konuda, Çin'le ilişkilerle ilgili vurgusu vardı. Böyle bir çerçeve, tabii çok kapsamlı hakikaten bakmak gerekiyor ama Batı'yı da aslında Batı'nın liberal anlatısına eleştirileri vardı. Batı dünyasında da kendi söylemlerini anlayabilecek insanlar olduğunu, hatta onların çoğunlukta olduğu görüşü vardı. Amerika'nın hakimiyeti altında dünyaya Amerika'nın verebileceği hiçbir şey olmadığı saptaması da vardı kendisinin. Şimdi Kremlin sözcüsü bu konuşmasını Putin'in duyacaklar ama analiz edemeyecekler anlamına gelen açıklamalar yaptı. New York Times gazetesi işte muhafazakarları, hani çok enteresan, New York Times muhafazakarları biraz aşağılıyor galiba. Onları kazanmaya çalıştı, bizim siyasi bölünmüşlüğümüze oynadı gibi analiz yapmış. Financial Times ise aslında biraz daha böyle yaklaşımlarını tekrarlamış durumda ama tehdit değil, karşılıklı saygı vurgusu biraz öne çıkıyor. Washington Post'ta da liberal elitlere yüklenmesini öne çıkartmışlar, böyle bir şey var. Tabii daha çok tartışmalar olacak, çok daha fazla analiz olacak elbette. Evet, Çin 20. Komünist Partisi'nin Ulusal Kongresi sonrası Xi Jinping politbüro üyelerini yanına aldı ve Mao'nun kendi politbürosunu kurup Komintang'a karşı yürüyüşe geçtiği, yola çıktığı diyelim, meşhur yeri ziyaret etti. Burada anıt falan da var. Yenan bölgesinde bir devrim anıtı da var. Tabii Batı'da hemen işte Mao değerlendirmeleri yapılıyor bir şekilde. Tabii Çin Komünist Partisi'nin kongresinde de açıkça işte modern sosyalizm yolu, hatta Marksizme atıflarla konulmuştu. Ama tabii kapitalist sermaye birikimi pek çok tartışma yaratacak not var. Daha üzerinde düşünmek, durmak gerekiyor. Bir de barış içinde yaşama vurguları, küresel kalkınma, ortak gelecek topluluğu gibi kavramlar ortaya atmış durumda. Tabii Çinliler Tayvan üzerinden de Amerika ile bir çatışma hazırlığı yapıyorlar ya da Amerika yapıyor. İkisi birbirinin aksi yönde de olsa algıları yansıyor tabii ki. En son Amerika'da tabii ulusal savunma yetkilendirme yasası çerçevesinde bir Tayvan konusu da işlenmişti. Çin Savunma Bakanlığı bu konuda Amerika'ya tekrar kışkırtıcı adımlar atmayın diye uyarıda bulunmuş durumda. Putin'in konuşması sonrası bu bağlamda dikkat çekici vurgu. Tabii dikkatler Rusya ve Çin'e çevrildiği için Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefon konuşmaları önemli aslında bu. Şu açıdan, çünkü işte Çin ile Rusya ayrı düşer mi düşmez mi tartışmaları da yoğunlaşıyor. Perşembe günü yaptıkları konuşmada Wang Yi Komünist Parti'nin Ulusal Kongresi ile 20. Kongre ile ilgili bilgilendirme yapmış Rusya liderine ve Putin liderliğinde Rusya'nın büyük uluslar arasında yerini alma, kalkınma hedeflerine ulaşmasına destek sunan bir açıklama, bir vurgu var burada. Uluslararası sahnede büyük güç statüsünün daha da tesis edilmesine destek olma vurgusu var. Ayrıca Pekin'le Moskova arasındaki ilişkilere zarar verme girişimlerinin kabul edilmeyeceği vurgusu da var. Bu da çok dikkat çekici. Lavrov da bu konuda açıklama yaptı. Her düzeyde temasları güçlendirmek, Asya Pasifik bölgesi ve dünyada istikrar sağlamaya hazır olunduğu vurgusu yapmış gözüküyor. Başka şeyler de var tabii bu cephede. Şimdi Amerika'ya geçmeden önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'yla da görüşmüş Çin lideri, görüşmüş durumda. Özellikle BRICS'e girme girişimlerinden bahsediliyor Suudi Arabistan'ın ve Çinlilerin de yeşil ışık yaktığı söyleniyor. Böyle dünyada aslında Putin'in konuşmasında belki çizdiği, bütün uluslar sizin hegemonyanız altında bu şekilde devam etmeyecek vurgusunun tezahürleri var. Çok kutupluluk tartışmalarını belki pekiştirecek. Tabii buradan nereye gider orasını bilemiyoruz ama en azından retorik ve içerik bu şekilde. Şimdi gelelim Amerikan cephesine. Orada da Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi çıkmıştı. Ben aktarmıştım size. Şimdi Pentagon'da bu konuda Ulusal Savunma Stratejisi Belgesi ve Füze Savunma Nükleer Durum İnceleme Belgelerini yayınlamış durumda. Aslında özeti, Rusya'yı akut tehdit olarak nitelendirmeleri, Çin'i de caydırmayı büyük öncelik olarak ortaya koymaları. Gelecek 10 yıl Amerika için kritik diyorlar. Küresel liderliğe yönelik sınamalar olacak. Yani biz illa lider kalacağız. Yani zorla lider kalacak Amerikalılar. Büyük sınava, tabii kendileri isteyebilir de bütün dünya her konuda Amerikan liderliğini istemek zorunda mı diyebilirsiniz, diyemezsiniz. Olmaz, çünkü o zaman yani hani mümkün değil. Amerika'nın liderliğini nasıl sorgulayabilirsiniz? Bütün dünyanın her yerinde, Amerika'nın dokunduğu her yerde güller açıyor zaten. Hakikaten insan, yani lider olmayalım, kendi halkımızı da düşünen bir şeyler yok. Yani bu sistemde zor tabii ki, kapitalist emperyalist sistemde başta duranlar hegemonik ilişkileri değiştirmek istemiyorlar. Her ne kadar insanlığa zarar veriyor olsa bile. Tabii neyse, geçelim. Kendilerinin görüşü itibariyle Çin'in özellikle Hint Pasifik bölgesinde Amerika'nın ittifaklarını sarsacağı vurgusu var. Bu kritik 10 yıl içerisinde nükleer kapasitesini geliştirecekler. Bize meydan okuyacaklar bunlar diyorlar. Ondan sonra ama tabii savaş kaçınılmaz ve istenen bir şey değildir diyorlar. Tabii Rusya'yı başta söyledim. Akut tehdit, NATO içerisinde çatlaklar oluşturma, vurguları, aslında bildiğimiz şeyler, Amerika'nın daha sert adımlar atabileceği. Nükleer durum inceleme belgesinde ise böyle bir ikircikli bir dil, entegre caydırıcılık konsepti vurguları var. Nükleer kullanma koşulları yüksek bir noktada tutulacak, öyle anlaşılıyor. Çok incelikli bir dille anlatılıyor. Aslında nükleer gücün sorumlu bir biçimde korunması falan gibi vurgular elbette var ama öte yandan da burada tabii öyle bir sunum var ki, zaten Amerika'nın aslında nükleer doktrininde de geçiyor bu. Yani dolayısıyla ne kadar destek değiştirmedikleri müddetçe Amerika savaşları kazanmak için gerekli görmesi durumunda nükleer silaha başvurabiliyor. Böyle bir algı var, böyle bir doktrin var ortada. Rusya'nın aksine ilk saldıran olmama gibi bir derdi de Amerika'nın yok. Zaten Japonya'dan biliyoruz bunu. Şimdi Savunma Bakanı Lloyd Austin'de basın toplantısında, evet yani doğrudan Rusya akut tehdit vurgusu yaptı. Aktif caydırıcılık vurgusu yaptı. Çin eklenecek bu işe dedi. Böyle bir çerçeve var ama silah kontrolü müzakerelerinde de hazır olduklarını belirtti. Umarım başlarlar. Start 3 duruyor, dondurulmuştu ama 2 yıl boş yere geçti. Şimdi çatışma koşulları var. Beyaz Saray Rusya ile görüşme kararı çağrıları, en son Macron yine kıpırdandı, Papa'yı devreye soktu falan filan derken Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ya kararı Zelenski verir, biz veremeyiz gibi bir açıklamayı yeniden tekrarlamış. Bağımsız bir ülke olan Ukrayna'nın devlet başkanı Zelenski demiş. Yani hakikaten Putin bunu beğense de beğenmese de, Amerikalılar bağımsız ülkelere çok düşkünler biliyorsunuz. Hiç o bağımsız ülkelerle, yani bağımsızlık ve egemenlik hakları konusunda çok hassas. Suriye'den, Irak'tan biliyoruz kendilerinin. Yugoslavya'dan biliyoruz tabii ki egemenlik, bağımsızlık. 80 yıldır değişmeyen düzen dedikleri şey habire kendilerini değiştirip durdukları sınırlar aslında, ama velhasıl Ukrayna'ya geldim öyle değil. Ukrayna'nın Ruslarını da umursamıyorlar zaten. Onlara her şey olabilir şeklinde bir anmıyorlar. Onları Ukraynalı olarak anıyorlar. Böyle acayip bir çerçeve. Şimdi silah takip planı hazırlanmış Amerikan dışişleri. Şimdi ortaya dökülmüştü ki Ukrayna'da, Kiev'deki neonazilerin artık açıkça banderist olduklarını kendileri söylüyorlar zaten. Bu Ukrayna ordusu içerisinde kara borsada satışa çıkartıldığı bu silahların Amerika'dan, Batı'dan aldıkları, daha sonra dönüp dolaşacak Orta Doğu'daki gibi başlarına bela alacak. Bu yüzden bir takip sistemi hazırlamışlar. Sonra da Rusya kuvvetleri yasa dışı yollarla başka şekilde kullanabilir gibi cümleler kuruyorlar. Çok acayip. Gerçi Ukrayna hükümeti muharebenin kaotik doğasının zorlaştırabileceğini, bizim kontrol, silahları kontrol etmemizi zorlaştırabileceğini kabul etmemize rağmen, yani alıp başka yerlere gidebilir bunlar diye öngörüyorlar. Bu şekilde böyle ifadelendiriyorlar. Bu manpadler filan, onlar Afganistan'dan beri Amerika'nın el attığı her yerde maalesef böyle bir problem var. Bakalım kontrol edebilecekler mi burada. Ama Foreign Policy dergisi Amerika'dan misket bombası almaya çalıştığını Ukrayna yönetiminin yazmış. Kaynaklarına dayanarak yasaklı bunlar. Yüzden fazla ülkede Amerika'nın da elinde var ama ihraç etmesi şu anda yasak çerçevede. Almanya'dan Alman liderliğine hakaretler boca ettikten sonra nihayet Berlin'den kovulmuş eski Ukrayna Büyükelçisi Andriy Melnik ise Almanya'dan lazer silah istemiş. Yeni tatbikat yapılmış, denemeleri yapılmış, onlardan istemiş durumda. Evet, Elon Musk efendim kuş özgürleştirildi dedi. Twitter'ı resmen satın aldığını duyurdu. Liberal CEO Parag Agrawal, mali işler sorumlusu CFO Ned Segal, nefret söylemi Amerika'daki sosyolojik koşulların bütün dünyaya yansıtıldığı bu yanlış bilgiyle mücadele bilgileri onlar belirliyor biliyorsunuz. Vijaya Gadde, bunlar işlerine son verilmiş. San Francisco'da genel merkezi terk etmiş durumdalar. Twitter çalışanları huzursuzmuş. Biz çok liberaliz, acaba Elon Musk bizi işten atar mı diye düşünüyorlarmış Batı medyasının yazdığına göre. Musk ise açıklamalar yaptı arka arkaya ki yeni Twitter, herkesin beklentisi var tabii. Liberal faşizmin yasakçılığı devam edecek mi? Sürgün edilen hesaplar, doğruları geçmişte söylediği tekrar ortaya çıkmış isimleri Ukrayna çalışması yüzünden mesela sürgün ettiler, çıkarttılar, attılar Twitter'dan. İnanılır gibi gelişmeler yaşamadık burada. Musk ne yapacak? Ben çok emin değilim doğrusu. Twitter gerçi alabileceğini de düşünmüyordum. Yanıldım. Ulusal güvenlik soruşturması başlatılmıştır. Tuhaf bir biçimde Amerika gibi bir ülkede ama almayı başarmış gözüküyor. Ben yanıldım, vermezler diye düşünüyordum. Düşünsenize, müthiş bir ideolojik aygıt çünkü Twitter. İstedikleri şeyi boca etmek, karşı tarafı karartmak, sansürlemek, alternatif hiçbir sesi işitmeyecek bir ortam yaratmak için önemli bir etiketlemek insanları. Onun için çok önemli bir aygıt. O yüzden açıkçası şaşırdım alabilmesine. Açıklama yapmış Twitter'ı almasıyla ilgili olarak. Genel anlamda farklı görüşlerin sağlıklı tartışılması vurgusu yapıyor kendisi. Burası bir dijital köy meydanı ama her şey söylenebilir anlamına gelmemesi lazım. Hukuka uygun olması lazım. Sonu düşünülmeden her şeyin söylenmemesi lazım. Yani evet, böyle bir çerçeve zaten olması gerekiyor. Ama tabii bunu nasıl Amerika'da Hakikat Bakanlığı'na vardırmışlardı. Resmen Nazizmin bir başka versiyonu Amerika'dan çıkartılmaya çalışıldı. Gerçi direkten döndü o Hakikat Bakanlığı ama böyle bir enformasyon kontrolü tabii önemli bir alan. Hep birlikte olağanüstü bir şey inşa edelim dedi Elon Musk. Bakalım buradan ne çıkacak? Yasaklar kaldırılacak mı diye herkes bekliyor. Twitter'dan atılanlar dahil olmak üzere. Evet, ekonomi cephesinde Amerika'da büyüme 2.6 oranında Eylül ayında, yıllık Temmuz'dan Eylül'e bir büyüme, biraz ekonomik daralma durmuş durumda. Biden memnun 8 Kasım ara seçimleri öncesinde. Gerçi yalan söyleme huyu biliyorsunuz sadece bize özgü değil. Kendisi ben görevi devraldığımda galon başına işte 5 doların üzerindeydi falan yakıt gibi cümleler kurmuş. Amerikalılar da bağırıyorlar, yalan söylüyorsun, 2.39 dolardı diye. Tabii ceplerini yaktığı için. Velhasıl biraz daha ekonomik göstergeler daha iyiymiş gibi gözüküyor. Fakat Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi sadece 25 gün yetecek dizel yakıtları kaldığını söylemiş. Enteresan gelişmeler. Avrupa'da da biraz böyle bir durum. Fransa'da Ekim'de 37 yılın en yüksek enflasyonu, %6.2 oranında enflasyon artmış. Tabii hep enerji fiyatları, bütün bunlar da etkili. İtalya ve Belçika'da da aynı şekilde. Fransa tabii grevler ülkesi, sendikalar yine zam istiyorlar enflasyon oranlarındaki artışa karşı. İtalya'da 1984'ten bu yana en yüksek seviye %11.9. Belçika'da 12.27, 47 yılın zirvesine çıkmış durumda. Faiz oranlarını arttırmıştı Avrupa Merkez Bankası ama bu da durgunluğu engelleyemeyince stagflasyona giden bir süreç tetikler mi diye de sorgulanıyor. Bu hafta konuşmuştuk bu konuyu. Tabii ki sıkıntılar toplumsal anlamda sıkıntılar ortaya çıkacak. Ursula von der Leyen enerji krizinin, Avrupa'daki enerji krizinin ekonomik ve sosyal bir krize dönüşme riski var demiş. Sağ olsun. Engellemek için pek bir şey yapmaya niyetleri yok. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de Almanya'nın derin krizde olduğu saptaması yapıyor. O zaman çıkartın diyecek herhalde vatandaşlar, bilemiyorum. Böyle bir acayip bir çerçeve var. Evet, Rusya'nın tahıl anlaşması 18 Kasım'a kadar karar vereceği İstanbul Türkiye'nin büyük arabuluculuğuyla yapılmıştı. Tabii o tahıl nerelere gitti soruları duruyor yerinde. O, yaklaşık 300 bin tonda Rusya gübresi efendim. Rusya'nın açıklamasına göre Litvanya'da, Estonya'da, Belçika ve Hollanda'da depolarda duruyormuş. Rusya diyor ki bedavaya vereceğiz, yoksul ülkelere gönderin bunları diyor. Böyle bir yere gelindi artık. Ukrayna'ya yapılan anlaşma tek taraflı olarak daha ziyade yürüyormuş gibi bir resim var çünkü ortada. Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk hizmetleri açılması haberleri düşmüştü, Rusya'nın açması. Bu konuyu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko doğrulamış. Orada yaşayan Ruslar da var ve bunun için Lefkoşa ile görüşmeler yürütülüyor demiş. Ama uçak seferlerini doğru değil demiş. Bu da yansımıştı. Türkiye'de çok Rus var biliyorsunuz. Bir ödeme sistemi Amerikan emperyalizminin baskısıyla ortadan kaldırılmıştı, bankalar, özel ve devlet bankaları tarafından. Şimdi buna alternatif aranıyor. Troy ödeme sistemi olabilir deniyor. Terminal kuracaklar Rus bankaları. Ne yapacak Ruslar? Onlar da burada yaşayacaklar, para harcayacaklar değil mi? Amerikalılara bakarak yaşayacak halleri yok herhalde. Yani bir takım çözümler bulunacak gibi gözüküyor. Bakalım, göreceğiz hep beraber. Türk diplomasisinde Türkiye diplomasisinde NATO ile görüşmeler Kasım başında hızlanacak. 4 Kasım'da Stoltenberg NATO Genel Sekreteri gelecekmiş. 8 Kasım'da da İsveç Başbakanı, yeni başbakan, sağcı hükümetin ılımlı lideri olarak Türkiye Parlamentosu'nun onayı kalmış durumda Macaristan'la birlikte. Bu konuları Kasım ayında konuşacağız. Bir de tabii asıl dün ve bugün İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz Cumhurbaşkanı tarafından akşam kabul edildi. Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştü. Türkiye-İsrail ilişkileri yeniden tam hız normalleşme sürecine girmiş gibi gözüküyor. Savunma, enerji alanı, Doğu Akdeniz'in enerji kaynakları filan derken tabii problemler yok değil, var. Bir de İsrail'de seçimler var önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta daha detaylı konuşmak istiyorum bu konuyu. Pek çok mesaj verdi Gantz basına yaptığı açıklamada ama önümüzdeki hafta İsrail siyaseti nasıl şekillenecek ona bakmak lazım herhalde en başta. Lübnan'la İsrail'in anlaşması ise kritik önem taşıyor. Hem Avrupa'ya gidecek enerjiyle ilgili. Dün aktarmıştım, ayrı ayrı imzalanıp BM'ye teslim edildi. Oradan New York'a götürülecek. İsrail bizi tanıdı Lübnan diyor İsrail yönetimi ama Lübnan Cumhurbaşkanı bunu da siyasi bir hedef yok, değişen bir şey yok diye de kısa bir açıklama yapmış. Yine de bu iş biraz dinmiş gözüküyor. Lübnan'ın da çıkarlarını koruyacak şekilde olduğu anlaşılıyor. Hizbullah alarmı durumuna geçirmişti bu deniz sınırı anlaşmazlığı yüzünden. Mobilizasyon vardı. Buna son verdiğini Nasrallah duyurmuş. Dikkat çekici bir belki gerilimin düşmesi durumu olduğunu belirtebiliriz efendim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan İran'a geçebiliriz. Konuğumu ararsanız hemen ben birkaç notu aktarırken, evet. İran'da Mehsa Emini isimli genç kadın polis şiddetiyle hayatını yitirdiği öne sürüldü. Babası çelişkili ifadeler verdi. Bir öyle dedi, bir böyle dedi. Görüntüleri yayınlandı. İşte kıyafet kurallarına uymayanların, işte ikna odası, Türkiye'deki ikna odalarının benzeri gibi gözükebilecek bir merkeze götürüldüğü, ayakta durduğu, herhangi bir darp işareti olmadığı, sonra bayılıp düştüğü, önceden başına bir şey mi geldi sorularında tabii yer açacak şekilde görüldü ve o gün bugündür yaklaşık 40 günden fazla zamandır İran protestolarla sarsılıyor. Sosyal medya artık çağımız, biliyorsunuz devrimin İngilizcesine televised olduğu diyelim. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Yani devrimleri aslında 2011'den beri sosyal medyadan izliyoruz. Gerçekte tam olarak ne olduğu konusunda da biraz sahaya gitmiş insanlar kaçınılmaz olarak temkinli davranıyorlar. Ben şahsen çok dolaştım Arap coğrafyasını. Libya'dan Suriye'ye, Irak'a. Dolayısıyla kendi adıma gözümle görmediğim hiçbir şeye inanmaz olma refleksi geliştirmiştim bu süreçte. Tam olarak boyutları ne aslında? Tabii ki huzursuzluk olduğu çok açık İran'daki giyim kodları. Bu çağda İran'daki genç kadınların ne kadar sürdürebileceği son derece tartışmalı. Üstelik bir de zorla uygulandığı zaman problem elbette. Ama buradan bir devrim gerçekten doğuyor mu? Onu hakikaten ben bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. İran'ı takip eden Alptekin Dursunoğlu aslında yeni yayın dönemini başlarken de konuşmuştuk kendisine. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Ben teşekkür ederim. Hocam şimdi yaklaşık 40 günü aştı galiba. 13 Eylül'dü yanlış hatırlamıyorsam Mehsa Emini'nin ölümü. Yıl dönümünde mezarına gidenlerin görüntüleri yansıdı. İslam Cumhuriyeti'ne ölüm sloganları İran'ın pek çok yerinde irili ufaklı boyutlarını tam kavrayamadığım rahatsızlıkların tezahürlerini görüyoruz. Tabii başka şeyler de görüyoruz. Yaklaşık 30 polis memuru öldürülmüş. Yani bizim Gezi'deki gibi bir şeye benzemiyor bu anlamda. Böyle bir şey olmamıştı çünkü Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik silah çekildiği anlaşılıyor. Özellikle iki eyalette de bir takım belki İran karşıtı grupların silahlı isyan durumları varmış gibi, karakol basmalar gibi şeyler görüyorum arada olduğu anlaşılıyor ama iki ucunda farklı şeyler var. Bir de işçi sınıfı, emekçi sınıflardan bahsediliyor. Belli yerlerde grevler olduğu. Bu gelen bilgiler, yani ben tabii bir harman olarak iddiaları da katarak söylüyorum. Sürecin devam ettiği, kadın devriminin tırnak içinde devam ettiği ve bir ayaklanmayı tetikleyeceği görüşleri genel olarak dile getiriliyor. Sizin gözleminiz nedir? Bu süreci izlemeye çalıştığınızı, Farsça medyayı yakından takip ettiğinizi biliyorum. Gerçekten böyle bir durum var mı?
Şimdi o tek tek o harmanlama şeklinde ifade ettiğiniz her bir başlığın altını mutlaka dolduracağız. Fakat daha öncesinde ben bir... Bu girişte de çok güzel bir şekilde özetlediğiniz bu devrimler konusuna kazandığı boyuta ilişkin bir teorik çerçeve çizmek istiyorum. O da şu. Şimdi özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra dünyadaki hiçbir gelişme artık, özellikle böyle sosyal gelişmeler, sosyal patlamalar, hiçbir şekilde siyasal çelişkilerle, toplumsal çelişkiler, siyasal çelişkiler, demokratik haklar, insan hakları vesaire çerçevesinde bu çelişkilerle izah edilemeyecek kadar karmaşıklaştı. Şimdi çünkü artık dünyaya ideolojiler yön vermekten uzaklaştı. Bununla şunu kastediyorum. Yani Soğuk Savaş öncesini düşünün. Dünyada işçi, emekçi haklarına ilişkin olarak dünyada kazanılmış bütün değerler işte sosyalizm sayesinde olmuştu. Bugün işte çalışma saatlerinden tutun da işçi grevler vesaire bunların hepsi böylesi bir ideolojik şey özellikle de Sovyetlerin yarattığı şeyle dünyada iklimle böyle bir baskıyla oluşmuştu. Şimdi bakın bunların sahneden sahadan çekilmesiyle birlikte artık dünyada bu tür toplumsal gelişmeler toplumsal olaylar büyük ölçüde siyasal çelişkilerden değil artık jeopolitik çelişkilerden doğuyor. Neyi kastediyorum burada? Jeopolitik çelişkiler devletler arası çelişkilerdir. Yani halkların sahadaki halkların, toplumların taleplerini aşan çelişkilerdir. Elbette ki her devlet içerisinde, her devletin kendi içerisinde zaafları var, uygulamadaki kusurları var, yanlışları var, eksikleri var. Bu hukuksal, sosyal, siyasal bunlar oldukça geniş şekilde sıralanabilir. Mesela şimdi biz Ukrayna'da 2015'te bir darbeyle 14'te bir darbeyle karşılaştık. Şimdi burada normalde gösterilen şey nedir? İşte halkın demokratik özgürlükleri, özgürlük talepleri, liberal özgürlük talepleri söz konusudur. Fakat bunun arkasındaki asıl yani bu görünen tarafıdır. Evet, elbette olabilir. Ukrayna'da bu tür sorunlar, sıkıntılar yaşanmış olabilir. Fakat bunun arka planında aslında Amerika ve Rusya ile olan jeopolitik çelişkileri büyük ölçüde rol oynamıştır. Bugün de şu an Ukrayna'da tanık olduğumuz savaşın da arka planına baktığınızda Batılılar tarafından kullanılan bir jeopolitik çelişkiler baz alınarak kullanılan bir savaş konusu. Şimdi benzer şeyi Suriye'ye taşıyalım. Suriye'de aynı şey. Evet, Suriye'de bir rejim sorunu vardı, sıkıntılar vardı. Ortadoğu'nun bütün devletlerinde olduğu gibi Suriye'de de bir tırnak içinde diktatörlük söz konusuydu. Seçimler biraz böyle şeydi, göstermelik bir kimlik.
Batı tipi değildi.
Evet. Ama bunlar Amerikan müttefiki olan devletler için de geçerli olan bir şeydi. Neden Amerikan müttefiki olan devletlerde bu Arap Baharı yaşanmadı da Suriye'de yaşandı? Bu insana bir fikir veriyor. Çünkü Suriye devletinin bu şekilde toplumsal problemlerini, zayıflıklarını veya sorunlarını istismar eden, onları bir savaşa, iç savaşa, tırnak içinde iç savaşa dönüştürecek jeopolitik çelişkileri sebebiyleydi. Şimdi bu meseleyi İran'a taşıdığımızda benzer bir durumu görüyoruz. Evet, İran içerisinde büyük ölçüde batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlardan kaynaklanan çok ciddi ekonomik sorunlar var. Doğru. Evet. Ayrıca devletin yasal bir takım, ideolojik ve yasal bir takım uygulamalarından kaynaklanan toplumsal rahatsızlıklar var. Doğru. Evet. Fakat bunlar acaba bugün gösterilmeye çalışıldığı gibi sizin de soruyu sorarken sıraladığınız şeyler çerçevesinde bir devrim veya toptan bir İran'da değişiklik yaratabilecek çapta olaylar mıdır? Yoksa bunlar adım adım planlanmış, bugünlerde çokça kullanılan tabirle hibrit savaşın aşamaları mıdır? Bana öyle geliyor ki benim bugün özellikle de bugün çok önemli bir gündü. Çünkü dün Şiraz'da işte terör saldırısında hayatını kaybedenlerin işte o saldırının protestosu için İran'ın tüm kentlerinde hatta ilçelerinde yani yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın katıldığı şeyler oldu. Protesto gösteriler oldu. Muhtemelen tabii ben şeyi dünya basını da çok izleyemedim ama muhtemelen onlar yani bir sadece bir karelik görüntüyle gelebilecektir veya hiçbir şekilde yansıtılmayacaktır. Evet. Şimdi Tahran'da 30-40 kişilik grupların üstelik de şiddet eylemleri şeklinde yansıyan toplulukları 300-400 kişilik gruplar İran halkı başlığı altında ve İran halkının toplumsal talepleri başlığı altında verilirken Bunlar yani yüz binlerce kişinin sahaya çıkması hiçbir şekilde haber değeri taşımaz.
Hocam ama üniversitelerde sokaklardaki kadınlar ki aslında sizinle konuşmuştuk Ocak ayından bu yana kendiliğinden bu başörtüsü meselesi çözülüyordu. Ben Ocak'ta gittim demiştiniz. Ben size en son 7 sene önce gittiğimde Kuzey Tahran'da saçları açık kadınlar gördüğümü de söyleyebilirim aynı zamanda. Kuzey Tahran biraz daha tabii İran'da da sistemik ekonomik model meseleleri problem tabii zenginleri daha çok o bölgede yaşıyor. Fakat tabii gençler üniversitelerde öncelikle bir takım talepler ortaya koyuyorlar. Bunlar da sanki tartışma yaratmış gibi gözüküyor İran'ın televizyonlarında vesaire. Yani şimdi dışarıdan öyle bir şey bir takım çelişki daha doğrusu ben anlayamıyorum. Yani bir yandan İran devleti çok acımasız bir biçimde bastırıyor oluyor ama gelen görüntüler ona tam olarak uymuyor. Ben 2009 protestolarını Tahran'da görmüştüm çünkü nasıl bastırdıklarını biliyorum. Sanki öyle bastırılmıyormuş da gibi bir takım sorunlar var. İran'da tartışılıyor mu bunlar gerçekten? Televizyonlarda ne tartışılıyor? Yani bu fitne var burada, fesatçılık yapılıyor deniliyor galiba. Halka yönelik mi böyle bir ifadelendirme kullanılıyor? Nasıl bir çerçeve var orada konuşulan, tartışılan?
Hayır ben sizin bu yaptığınız saptamaya tam da o noktaya gelmeye çalışıyordum.
Pardon,
şimdi
peki.
Şöyle bir yani yapılan propagandaların kendi içerisinde şöyle bir iç çelişki var. Yani bir taraftan şöyle bir manzara tasvir ediliyor. İran'da nefes alınamayacak bir diktatörlük var. Bir işte insanlar böyle baskı altında şöyle şiddet görüyorlar. Başörtünüzün içinden saçınız gözüktüğü için işte polis aldı, kızı götürdü, öldürdü vesaire böyle bir şey. Ama öte taraftan aynı çevreler yine aynı propaganda zinciri içerisinde şunu söylüyorlar. İşte rejim yıkıldı, yıkılacak. İşte insanlar
başardılar.
Ha, evet yani işte sokaklarda artık kimse başını örtmüyor. İşte üniversiteler ayakta, şurası ayakta, şu kent ayakta, bu kent ayakta vesaire. Şimdi yani bunların ikisinin aynı anda doğru olması mümkün değil. Yani bir rejim eğer bu kadar zalimce ve acımasızca polisiye önlemler alıyorsa siz üniversitede yani yemekhanenin camını çerçevesini bu kadar kolay indiremezsiniz. Öte tarafta, yani bakın somut bir örnek, basit bir, çok bariz somut bir örnek söyleyeyim. Zahidan'da Sünni Cuma imamı var, Mevlevi Abdülhamid. Şimdi Zahidan'da bir olay oldu, bu olaylar çerçevesinde bir şiddet olayları oldu. Çok büyük bir kalabalık polis merkezine saldırdı ve işte ateş açıldı. Toplamda 10'dan fazla kişi öldü. Aralarında polislerin de devrim muhafızlarının da olduğu, hatta devrim muhafızları istihbarat sorumlusu öldürüldü. Şimdi Mevlana Abdülhamid yakın zamanda bu olaylarla ilgili olarak şunu söyledi. Yani polisi suçladı, ölümlerle ilgili olarak polisi suçladı. Halbuki görüntüler, yani yayınlanan görüntüler, olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri o kalabalığın polis merkezine ateş açıldığını çok bariz bir şekilde gösteriyordu. Mevlana Abdülhamid ise polisin barışçı gösteri yapan halka ateş açtığını söyledi. Ve işte sabrımızı daha fazla taşırmayın, biz kendimizi savunabiliriz diyerek meseleyi biraz da sünnilik meselesine taşımaya çalıştı. Şimdi bu Mevlana Abdülhamid hala şeyde yaşıyor, Zahidan'da yaşıyor, hala işte şeylerde Cuma imamlığına devam ediyor. Yani buna yönelik ne bir soruşturma şimdiye kadar, ne tutuklama, ne gözaltı, ne şu ne bu olmadı. Şimdi bunu Türkiye'nin izleyicisinin kıyaslaması açısından şöyle bir benzetme yapalım. Diyarbakır'da polis merkezine biri saldırı olacak, büyük bir kitle, 400-500 kişilik bir kitle saldıracak, ateş açılacak ve Diyarbakır'da bir tanesi de kalkacak. Diyecek ki işte polis barışçı gösteriler yapanlara ateş açtı, bizim sabrımızı daha fazla taşırmayın, biz işte kendimizi savunmasını biliriz. Ve o adam Türkiye'de çok rahatlıkla normal hayatına devam ediyor olabilecek. Şimdi söylediğiniz şey çok doğru. 2009'da kitle çok büyük olmasına rağmen,
evet,
protestoların hacmi çok çok bununla asla kıyaslanmayacak kadar büyük olmasına rağmen polisiye önlemler çok şiddetliydi ve kısa süre içerisinde de zaten bastırıldı. Bunda halkın artık sabrını zorlayacak şekilde aşırı bir tolerans gösteriliyor. Şimdi bugün okuduğum, sosyal medyadan okuduğum bir şeyi aktarayım. İran Meclis Başkanı'nın danışmanının bir tweet zinciri vardı, onu aktarayım. Orada diyor ki işte bu şeyin arka planında bu işi dışarıdan kaşımaya çalışanların kendi içerideki elemanlarını, hatta burada Mevlana Abdülhamid'in filan ismine de yer veriyor. Bunları dahi feda etme pahasına, bunların dahi öldürülmesi pahasına İran içerisinde karışıklıkların arttırılmaya çalışıldığını, devletin de buna meydan vermemek için, yani onların tuzağına, o çektiği alana gitmemek için gösterilere, protestolara veya tahriklere olağanüstü bir sabır gösterdiğini söylüyor. Bakın sadece 2 gün içerisinde diyor, yine aynı tweetten naklediyorum, son iki gün içerisinde 7 polis öldürüldü diyor. Şimdi yani dünyanın hiçbir yerinde, yani siz de buna işaret ettiniz. Dünyanın hiçbir yerinde, yani Amerika'da, Fransa'da...
Yani tabii Amerika'da, Fransa'da 30 polis öldürülse bilmiyorum yani, ne yaparlar tabii.
2 gün içerisinde 8 tane polis öldürülecek de bu olay böyle bir güven meselesi olarak, sosyal huzursuzluk meselesi olarak adlandırılacak. Asla böyle olmazdı. Bu iş tamamen terör meselesi olarak konurdu ve olağanüstü tedbirler. Yani Amerika'yı gördük işte, yani Amerika'da George Floyd olayından sonra polisin yarattığı şiddeti gördük. Evet.
Peki hocam, ama ortada...
Gazeteciden bir şey son olarak nakledeyim. Mesela o diyordu ki, işte hangi yıl Amerika'da yaşanan bu zencilere yönelik polis şiddeti sırasında...
Trump'ın seçimi 2020 yazı gerçekleşti.
Olabilir.
Trump'a karşı.
Diyordu. Çok küçük bir kenttir diyordu. Orada bildiğiniz diyor askeri tankları çıkardılar. Yani dünyanın neresinde görebilirsiniz böyle bir şey. Bu Amerika'da oldu. Evet. Yani oradaki olayların hacmiyle şu an İran'da olduğu gibi, hele de böyle 30 tane polisin falan öldürüldüğü bir olay olacak da Amerikan polisinin, biz o zaman göreceğiz.
Evet. Hocam bak, vaktimiz azalıyor da onun için. Şimdi şu da var tabii, ama bir sorun da çözüm yoluna girmiş gözüküyor, ama zorlamadığınız zaman toplumsal olarak da bir takım meseleleri çözemiyorsunuz. Biraz çoluk çocuk da bu işine katılmış gibi gözüküyor. Böyle BM'nin de açıklamaları var. Öldürülen çocuklardan bahsediliyor. Gerçekten bunlar İran içerisinde çoluk çocuk hakikaten kurban ediliyorsa, ölüyorsa polis şiddetinde, bunların konuşulması lazım. Ama yani ben tahayyül edemiyorum. Bizde de Gezi'de de yaşadığımız şeyler oldu, ama hani bu çok daha büyük boyutlarda olduğu söyleniyor. Bununla ilgili bir 3 dakika var, özetle söylerseniz nasıl böyle bir şey olabiliyor? Ya yani hangi ideolojik iklimde böyle bir şey olabilir? Bu soruşturulmuyor mu? Ailelerin baskıya uğradığı da söyleniyor, çocuklarını kaybedenlerin.
Valla şu, yani ben şey olarak da böyle bir arşivledim, kendimde de saklıyorum. Yani yaklaşık bir 5-6 tane isim var bu olaylarla ilgili olarak öldürülen, bir de böyle sembolleştirilen isimler. Bu isimlerin hepsinin aileleriyle bunların nasıl öldüklerine dair konuşulduğunu gösteren bir video var, belgesel var. Mesela oradan naklederek söyleyeyim. Bu olaylar çerçevesinde böyle biraz da sembolleştirilmeye çalışan çocuklardan, genç kızlardan işte birisinin mesela apartmanından düşerek öldüğünü gösteren ve artı da yakınlarının da ifadesinin yer aldığı, birisinin işte bir sporcu erkek bunun kalp durması sonucu öldüğünü gösteren, bir diğerinin işte böyle çeşitli doğal ölümlerle, bir tanesinin mesela işte aşırı alkolden dolayı öldüğünü gösteren hem yakınlarının ifadeleri hem de işte bildik teknik şeyler, mesela güvenlik kamera görüntüleri vesaire, bunların yer aldığı bir video. Şimdi bunlar işte tırnak içinde söylüyorum, rejim medyasının sözü diye baştan bir kere şeyden reddediliyor. Ancak yani mesela BBC Farsi'nin veya işte Suudilerin finanse ettiği İran International kanalının haberleri sanki mutlak doğruyu yansıtıyormuş da, İran'da resmi olarak yayın yapan reformcusuyla, muhafazakarıyla, çeşitli siyasal kesimlere ait medyanın mutlak şekilde tamamen yalanı söylüyormuş, yalan üzerine uzlaşmış gibi bir algı yaratılması yani baştan bir kere zaten şeyi yani neye inanmanız gerektiğini size söylemeye çalışıyor. Bu bir kere baştan yanlış. Öte taraftan son olarak şunu da söyleyeyim. Hı hı. Şimdi ben mesela zannediyorum 3-4 gün önceydi İran televizyonunda bu konuyla ilgili de olduğu için biraz da yayını da düşünerek şöyle bir şey izledim. Bir saat aşan bir program izledim. Programa katılanlardan bir tanesi milletvekiliydi ve bir zaman bakanlık da yapmıştı Mesut Pizişkiyan. Bu reformcu bir milletvekili ve bu özellikle de Mehsa Emini olayıyla ilgili olarak çok eleştirel tweetler atan ve çok eleştirel demeçler veren bir siyasetçiydi. İkincisi bir üniversite öğretim görevlisiydi. Ve iki tane de şey olan, din adamı olan bir...
Evet, toparlarsanız hocam, çıkmam gerekiyor çünkü kusura bakmayın.
Tabii ki.
Yani örnekler var anladığım kadarıyla. Evet.
Evet, bunların hepsi yapılan uygulamaları, doğan sonuçları eleştiriyorlardı ve bunların işte hukuki anlamda, yasal anlamda alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak bunları tartışıyorlardı. Yani... Öyle çizilmeye çalışıldığı gibi işte İran'da bir işte rejim var. Bu rejim işte bir kural dayatmış. Kimse de onu tartışmıyor, konuşmuyor. Konuşan da hemen şey yapılıyor, derdest ediliyor.
Yani
doğru değil. Bu devletin televizyonunda tartışılıyor. Devletin siyasetçileri tartışıyor, eleştiriliyor. Hı hı. Ve şey konusunda da... Yani...
Hocam zamanım bitti hakikaten, bu sefer artık uzatamıyorum, kusura bakmayın. kesin kurallar var artık. Çok teşekkür ediyorum. Ben... Yani bu tartışmaları da devam edecek gibi gözüküyor. Yeniden konuşmak üzere çok teşekkürler. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Evet, haftayı kapatıyoruz. İran'la kapatmak istedik. En azından farklı görüşler ve bilgiler aktarmaya çalıştık. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları varmış, size güzel bir şarkı seçmiştim ama daha sonra artık pazartesi. Eksen'den bu hafta hoşçakalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.